Ayrım 5, sayfa 63. TC Anayasası madde 42. Çocuğun senin için kıymetliyse, değerliyse bağışı yapacaksın, yoksa sadece okur yazar olur. Bu sözlerin anlamı nedir? Aklı başında herkese göre sanırım şudur. Para vermezsen çocuğun cahil kalır, iyi bir eğitim verilmez. Alfabeyi öğrenmekten öteye gidemez. Devlette böylesi zihniyet hüküm sürebilir mi? Hayır. Devletin okullarında böylesi şart koşulabilir mi? Hayır. Aksi oluyorsa çocuklarını okutmak isteyenler bağış adı altında para vermeye zorlanıyorsa bu neyi gösteriyor? Ülkede otorite borçlu olduğunu, milletin sahipsiz kaldığını, isteyenin istediği gibi at koşturduğunu. Doğru anladınız, devletin bazı okullarında velilerin bağış yapmaya zorlanmasından söz ediyorum. Bir başka deyimle gazetelerde dün sürgün sınıfı, yoksullar sınıfı gibi başlıklarla yer alan haberin gözler önüne serdiği gerçekten. Düşünebiliyor musunuz? Milli Eğitim Bakanı'nın vatandaş bağış yapmaya zorlanamaz. Devletin okulları ücretsizdir. Zorla kayıt parası isteyenin gözünün yaşına bakmayız uyarılarında bulunduğu Türkiye'de devletin bir okulunda veliden korkunç bir üslupla kayıt parası isteniyor. Medyada İstanbul'daki bir ilköğretim okulu müdürü ile öğrenci velisi arasında geçtiği belirtilen tüyler ürperten konuşmayı hatırlamanız için aynen aktarıyorum. Çocuğun senin için kıymetliyse bağışı yapacaksın. İsteğimize kalmış bir şey mi? 100 milyondan aşağı bağış olmaz. Başbakan Milli Eğitim Bakanı diyor ki bağış vermeyen isteyenleri şikayet edin. Git kardeşim şikayet edin o zaman. Şikayetçi merci açık. Devlet sizi almayacaksınız demiyor mu? Devlet bana diyor ki bildiğin gibi yap. O zaman başbakan iki yüzlülük mü yapıyor? Siyasetçi, siyaset işi o. Paramız yoksa okutamayacak mıyız çocuğumuzu? Okutacaksınız ama çocuk sadece okur yazar olacak. Eğitimde para verenler farklı, vermeyenler de farklı mı olacak? Mecbur, ne yapalım? Çok sayıdaki okurumdan gelen telefon ve faks mesajlarındaki benzer şikayetlere bakılırsa, bu yüz kızartan uygulama devlet okullarında gerçekleşen benzer olaylardan sadece biri. Dikkatinizi çekerim, görevli ülke çocuklarının en iyi şekilde eğitilmesini, eşit düzeyde eğitim almasını sağlamak olan devletin okulunun müdürü, kayıt parası vermek istemeyen vatandaşı azarlama, tersleme küstahlığını gösteriyor. Anayasaya aykırı vatandaşta bulunmaya cüret edebiliyor. İşte TC Anayasası'nın 42. maddesi. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Bir tutturmuşlar para değil, bağış istiyoruz. Sanki sözünü ettikleri zorunlu hale getirilen bağış para değil de çakıl taşıymış gibi. Devlet artık ayıba son vermeli diyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'e soruyorum. O müdür hala makamında oturabiliyor mu? Tayyip Erdoğan unutmuş olmalı. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sezer'in 77 üniversite rektörünü Çankaya Köşkü'nde vereceği 29 Ekim resepsiyonuna davet etmesini şöyle değerlendirmiş. Bayram değil, seyran değil. Evet, medyada yer alan haberlere göre Recep Tayyip Erdoğan bir gazetecinin YÖK'ün Van çıkartmasını hatırlatarak sizinle rektörler arasındaki son ilişkiyi göz önüne aldığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir mesajı olduğunu düşünüyor musunuz şeklindeki sorusuna şu karşılığı vermiş. Bakın bu sorunun muhatabı ben değilim. Soruyu muhatabına sorsanız iyi olur bir. İki, adama derler ki bayram değil seyran değil. Sanırım Sayın Erdoğan işlerinin yoğunluğundan geceli gündüzü çalışmalarından ötürü unutmuş olabilir. Neyi mi? 29 Ekim'in bayram olduğunu. Hem de bayramların en büyüğü olan Cumhuriyet Bayramı olduğunu. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vereceği resepsiyona üniversite rektörlerini davet etmesi için bayram değil seyran değil der miydi? Ne yani Tayyip Bey Cumhuriyet Bayramı'nı bayramdan saymayacak değil ya? Herkes AKP'lileri takdir ediyormuş. Bazı AKP'liler ikide bir ekonomiyi kurtardıklarını ima ederek şöyle diyor. Herkes icraatlarımızı destekliyor, herkes bizi takdir ediyor. Bana kalırsa kendilerini kandırıyorlar. Niçin mi? Öyle bir şey söz konusu olmadığı için. O da ne demek mi? Türkiye'de yaşayan insanların tümünün AKP iktidarının uygulamalarını, icraatlarını takdirle karşıladığını düşünmek hayalden öteye gitmez demek. İktidardaki politikacıların yaptıklarını destekleyen, takdirle alkışla karşılayan vatandaşlarımız elbette var. Ama şu an itibariyle halkın önemli bir bölümünü oluşturan insanların aksi görüşte olduğu da bir gerçektir. Kimileri mi kastediyorum? Açlık ve yoksulluk sınırları altında yaşam savaşı veren milyonlarca vatandaşı. 350 milyon liralık maaşla sefilleri oynayan 2 milyon asgari ücretliyi, 450-700 milyonluk maaşla yarı aç yaşayan 5,5 milyon işçi emeklisini, 600-900 milyonluk maaşa talim ettirilen 2,5 milyon memuru, 195 milyonluk maaşla kaderlerine terk edilen binlerce gaziyi, sayılarının daha da artmasından korkulan 12 milyon işsizi, ekonomik sıkıntıdan kepenk kapatmak zorunda kalan 680 bin esnafı, milleti doyururken kendilerini doyuramaz hale gelen 15 milyon çiftçiyi, aile fertleriyle birlikte neredeyse ülke nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturan bu insanlara bizi takdir ediyor musunuz diye sorsunlar bakalım ne yanıt alacaklar. Hadi sorsunlar. Herkes AKP'yi destekliyor, AKP'yi takdir ediyormuş. Sokaklara dökülüp yetti artık diye haykıranlar, icraatlarınıza karşı çıkıp yeri göğü inletenler uzaylılar mı? Bir de üç iyi var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin kurtulması gerektiği üç yeyi şöyle sıralamıştı. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Sayın Erdoğan'ın dediği doğruydu diyeceğim yok. Ancak ben de kendisine Türkiye'nin tıpkı yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar gibi acilen kurtulması gereken bir başka üç sorununu hatırlatmak istiyorum. Neyi mi? Üç iyiyi. O da ne demek mi? İşsizlik, istikrarsızlık, ihanet. Evet, Türkiye ve Türk insanları Başbakan Erdoğan'ın dikkat çektiği üç iyi gibi sözünü ettiğim bu üç iyiden de artık kurtulmalı, kurtarılmalı. Çünkü bu üç sorun milletin canına tak etti. Ülkenin geleceği açısından tehdit oluşturmaya başladı. İşsizler Derneği'nin verilerine göre işsiz sayısının 12 milyona yükseldiği, işsizlik intiharlarının baş gösterdiği, içimizdeki hainlerin bayrağımıza el uzatma cüretinde bulunduğu, irticai faaliyetlerin sinsice arttığı, son 10 yılda 4 büyük kriz yaşanan, 84 yılda 59 hükümet değiştirerek dünya istikrarsızlık liginde liderliği oynayan bir Türkiye'de insanların geleceğe güvenle bakması mümkün mü? Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 3 iyinin yanı sıra Türkiye'yi bu 3 iyiden de kurtarmaya çalışsa çok iyi olacak. Yeni TCK yürürlüğe girdi. Bugün 1 Haziran 2005, Türkiye'de ağır para ve hapis cezalarıyla gazetecilerin elinin kolunun bağlanmak istendiği bir dönemin ilk günü. Yazılması istenmeyenlerin yazılmasından, halkın gerçeklerden haberdar olmasından, takkelerin düşüp kellerin görünmesinden korkanlara hayırlı olsun. Ama yerlerinde olsam fazla sevinmem. Niçin mi? Korkunun ecele faydası olmadığı için. Bebeğim, hiç de komik değil. Turizm Bakanı Atilla Koç gerçekten de espritüel, cana yakın, şirin, tonton bir politikacı. Ve de kabine arkadaşlar arasında en fazla gündeme gelen, adından en fazla söz ettiren, gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında en fazla görülen bakan. Ama icraatlarıyla değil de neredeyse katıldığı toplantılarda, konferanslarda uyuklamasıyla. Son olarak da Yunanistan'ın Sisam adasında onuruna verilen bir davette, eşi hanımefendiyle birlikte kafa kafaya uykuya dalmasıyla. Görüntülerinin TV ekranlarında, bebeğim, söz ve müziği eşliğinde yayınlanmasıyla. Tabii ki mizahi durum görülen köy kılavuz istemez misali, Atilla Bey'in kendisi dahil herkesi güldürüyor. Ancak bana kalırsa Turizm Bakanı Atilla Koç şayet bu işi espri konusu olsun diye yapmıyorsa, otururken uyuma gibi bir rahatsızlığı varsa, doktorların da deyimiyle en kısa sürede bir uzman hekime başvurarak tedavi görmelidir. Çünkü Sayın Koç şu ya da bu kişi değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanıdır. Hem de Turizm Bakanı olarak Dışişleri Bakanı'ndan sonra yabancı ülkelerde de adından söz edilen bir bakandır. Sizi bilmem ama ben Türkiye'nin Turizm Bakanı'nın dünya medyasında uyuklarken değil, tıpkı Türk turizmi gibi dinamik ve de enerjik olarak görünmesini isterim. İyi de gerilimi yaratanlar kim? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AKP'ye yönelik tepkilere yanıt verirken şöyle demiş, gerilim yaratmanın ülkeye faydası yok. Doğru söylemiş, ancak kendileri için söylemesi gerekeni söylemiş. O da ne demek mi? Türkiye'de yaratılan gerilimlerin çoğu AKP iktidarının bazı icraatlarından, AKP'li bazı politikacıların yaptıkları konuşmalardan kaynaklanıyor demektir. Siz Avrupa istiyor diye Kıbrıs'tan fedakarlık yapmaya kalkışırsanız, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin köküyle uğraşırsanız, laik cumhuriyetin niteliklerinden taviz vermeyen üniversite rektörlerinin yetkilerini kısıtlamaya çalışırsanız, kamusal alanda türban yasağını Türkiye'nin ayıbı olarak nitelerseniz, neyin öğretildiği bilinmeyen yasa dışı Kur'an kurslarına verilen kapatma cezalarını kaldırırsanız, anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanan cumhurbaşkanıyla sürtüşmeye girerseniz, bizim arkamızda halk var, onların arkasında kim var diyerek halkın başka partilere oy veren %67'lik bölümünü yok sayarsanız ve de kalkıp solun sorunu ahlak, solcular gereken ahlaka sahip değil, CHP'nin yöntemleri kabak tadı verdi gibi yakışıksız nutuklar atarsanız yaşanan gerilimlere çanak tutmuş olursunuz. Dedim ya, gerilim yaratmanın ülkeye faydası yok diyen Sayın Erdoğan doğru söylemiş. Ama sanırım ülkeye zarar veren gerilimlerin nasıl yaratıldığını, neden kaynaklandığını düşünmeden söylemiş. Yorumsuz. Samsun'daki bir düğünde tabancasını çekerek havaya ateş eden müteahhit MK'ya ne oldu? Medyaya göre gözaltına alınarak yargı önüne çıkarıldı. MK şimdi ne yapıyor? Cezaevinde tahliye edileceği günü bekliyor. Ordu'daki bir düğünde tabancalarını çekerek havaya şarjörler dolusu mermi boşaltan AKP'li vekillere ne oldu? Dokunulmazlıkları olduğu için dokunulamadı. Şimdi ne yapıyorlar? Tatillerine devam ediyorlar. Var olmayan sorun nasıl da var edildi? Türkiye'de bir türban kavgasıdır, almış başını gidiyor. İktidardaki politikacılar AB kapısındaki bir ülkede türbanın sorun haline gelmesinin utanılacak bir durum olduğunu belirterek Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız diyor. Vaziyet böyle olunca da insan ister istemez düşünüyor. Neyi mi? Daha önce var olmayan bir sorunun nasıl da var edildiğini. Şöyle bir 25-30 yıl öncesine dönüp düşünün bakalım. Türkiye'de türban sorunu var mıydı? Bugünlerde olduğu gibi üniversite önlerinden türban yasağını protesto gösterileri düzenleniyor muydu? Bazıları ellerinde pankartlarla sokaklara dökülüp türbana özgürlük, türbana dokunan eller kırılsın diye sloganlar atıyor muydu? Elbette hayır. Annelerimizden, ablalarımızdan, kızlarımızdan bazılarının başları o zamanlar da örtülü değil miydi? Rahmetli annem ölene dek başörtüsünü başından eksik etmedi. Uçlarına çenesinin altından düğüm attığı başörtüsünü. Peki ne oldu da laik Türkiye Cumhuriyeti'nin türban sorunu ortaya çıktı? Türban konusu nasıl oldu da iktidardaki politikacıları Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız dedirtecek kadar tırmanışa geçti? Türban sorunu durduk yerde kendiliğinden ortaya çıkmadı. Çıkarıldı, tırmandırıldı. Öylesine ki iş sadece üniversitelerde, devlet dairelerinde var olan türban yasağı, toplumun bir bölümünün sokaklara dökülmesi sağlanarak Türkiye'de başörtüsü yasağı varmışa dönüştürülmek istenmesine kadar götürüldü. Sözün özü yaratılan bu sorun laiklik karşıtı bir senaryonun ürünüdür. İmam hatipler arka bahçemiz olacak. Rektörler türbanlı öğrencilerin önünde selam duracak. Kanlı mı olacak, kansız mı olacak diyen zihniyet tarafından uygulamaya konulan, ancak Atatürk ilke ve inkılapları ile laik cumhuriyete gönülden bağlı, askeriyle, siviliyle, kadınıyla, erkeğiyle, Türk toplumu tarafından amacına ulaşması engellenen bir senaryonun. Siz ayrıcalıklı Müslüman mısınız? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ne yazık ki istesem de dirensem de olmuyor. Olmayan ne mi? Çileden çıkmamak, sinir küpüne dönmemek. Şu ülkede gün olmuyor ki insanı illet etmeyen bir olay yaşanmasın, bir uygulama gerçekleşmesin. Tıpkı Turizm Bakanı Atilla Koç'un Hazreti Muhammed'in kutsal emaneti olan Sakalı Şerif'i görmek için Eyüp Camii'nden aldırtıp Atatürk Havalimanı'na getirmesi gibi. Medyaya göre AKP'li Bakan Bey peygamberimizin sakalını görmek istemiş. Görmüş de, ayağına kadar getirterek. Böylesi düşünce, böylesi yöntem, böylesi uygulama karşısında hayrete düşmemek elde mi? Olayın medyaya yansıması üzerine her kesimden büyük tepki gören Bakan Bey bakın ne diyordu. Sakalı Şerif'i göremez miyim? Ben Müslüman değil miyim? Pes doğrusu. Şayet vaziyet böyleyse milyonlarca Müslümanın bulunduğu yere gidip el sürmeden gördüğü Sakalı Şerif'i kendi bulunduğu yere getirten, sonra da ben Müslüman değil miyim diyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç'a sormalı. Siz ayrıcalıklı Müslüman mısınız? Siz kutsal emanetin sahibinden daha mı saygınsınız Sayın Bakan? Bugüne kadar birçok politikacının, birçok bakanın, birçok başbakanın Eyüp Camii'ni ziyaret ederek Sakalı Şerif'i yakından gördüğünü biliyorum ama İslam aleminin peygamberi Hazreti Muhammed'in sakalını görebilmek için ayağına kadar getirtme yakışıksızlığını göstereni ne gördüm ne de duydum. Ta ki düne kadar. Mükellef olmak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kendisini yabancılarla kapalı kapılar ardından pazarlık yapmakla suçlayanlara şu yanıtı veriyordu. Benim görevim ülkemi pazarlamak. Cumhuriyet tarihinde hiçbir başbakanın ağzından duyulmayan bu söz sadece muhalefetteki politikacıları değil belli ki vatandaşları da aynı şeye düşürdü. Neye mi? Hayrete ve dehşete. Nereden mi belli? Her biri Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan çok sayıdaki okurumdan gelen telefonlarından, faks ve e-mail mesajlarından. Hepsi de pazarlama sözüne tepki gösteriyor ve şu görüşte birleşiyordu. Bu ülkenin sahibi millettir. Kimse milletin olanı milletten habersiz pazarlayamaz. Başbakan Erdoğan yanlış anlaşılmalara neden olmamak için benim görevim ülkeme yabancı sermayeyi çekmek demiş olsaydı hem daha şık olurdu hem de böylesi tepkilere neden olmazdı ya, neyse. Belki aklına ilk gelen sözcüğü kullanmıştır, belki o sözcüğü özenle seçmiştir, orasını bilemem. Bildiğim Türkiye'yi pazarlamakla mükellef olduğunu iftiharla açıklayan Sayın Erdoğan'ın çözümüyle mükellef olduğu başka işlerin de bulunduğudur. Ne gibi mi? 12 milyondan fazla işsiz vatandaşa iş imkanı sağlamak gibi. 2,5 milyon asgari ücretlinin çektiği açlığa son vermek gibi. 5 milyon emekliyi pazar artıklarını karıştırmaktan kurtarmak gibi. 4 milyon memuru yoksulluk sınırı üzerine çıkartmak gibi. 10 milyon çiftçinin feryadını duymak, derdine derman olmak gibi. Evet, insanları iş ve aşa kavuşturmak vaadiyle iktidara gelen Tayyip Bey ve arkadaşları biraz da mükellef oldukları bu konulara el atsa çok iyi olacak. Zira zaman yaklaşıyor. Neyin zamanı mı? Yeniden halkın karşısına çıkmalarının zamanı. Aynı vaatle oy isteyecek değiller ya. Kaynak sunulamıyor, kaynaklar sunuluyor. AKP'li politikacılar İstanbul'a dikilecek Dubai kulelerinin Türkiye'ye milyar dolarlar getireceğini söyleyip duruyor. Ama DSP lideri Zeki Sezer tam aksi görüşte. Sezer'e göre Şişli'ye inşa edilecek alışveriş merkezi dev kuleler Türkiye'ye değil Dubai'ye kazandıracak. Yanlış anlamadınız, Zeki Sezer'in deyimiyle Dubai kuleleri büyük olasılıkla Türkiye'ye para getirmeyecek. Aksine Türkiye'den Dubai'ye para götürecek. İşte DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in dün kendisiyle yaptığım sohbet arasında söyledikleri. Şişli'ye inşa edilecek 300 metrelik gökdelen iş merkezlerinden Dubai'den Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım olarak söz edilerek kamuoyu yanıltılıyor. Bu işte Türkiye'ye kaynak sağlanmamış, Türkiye'nin kaynakları yabancılara sunulmuştur. Ardından da ekliyordu. Dubai'den Türkiye'ye 5 milyar dolar geleceğini söyleyenler ya kendilerini kandırıyor ya da milleti enayi yerine koyuyor. Dubai International Properties bu işten Türkiye'ye para kazandırmayacak, kendisi kazanacak. Bakın müteahhitler ne diyor. Bu iş için öyle 4-5 milyarlık yatırım falan gerekmiyor. 50-60 milyon dolar harcanarak inşaata başlanması, yani temel atılması yeter. Daha temel ortamında bütün işlerini satar paraları kasanıza koyarsınız. Bu iş de öyle olacak. Dubai Türkiye'ye para getirmeyecek. Bunun benzeri uygulamayla Türkiye'den külliyetli miktarda para götürecek. Anlayacağınız, Türkiye'ye yabancı kaynak sağlanmıyor. Türkiye'nin kaynakları yabancılara peşkeş çekiliyor. Evet, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Zeki Sezer değildi. Muhalefetteki bazı politikacılar ve Türkiye'nin bazı tanınmış müteahhitleri de medyaya yansıyan açıklamalarında 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylere dikkat çekiyordu. Diyeceksiniz ki gerçekten de dağ fare mi doğuracak? En iyisi bekleyelim görelim. Boşuna karamanın koyunu sonra çıkar oyunu dememişler. Sahipsizliğin kanıtı. Malatya dehşeti bu sütunda defalarca dikkat çektiğimiz gerçeği bir defa daha gözler önüne serdi. Hangi gerçeği mi? Ülkenin ve milletin sahipsiz kaldığı gerçeğini. Düşünebiliyor musunuz? Kamuya ait bir yetiştirme yurdunda kalan 0-6 yaş grubundaki kimsesiz çocukların sille tokat dayak atılarak, kafaları birbirine tokuşturularak, başlarına kapkaçak indirilerek, enselerine terlik patlatılarak canları yakılıyor. İşkence yapılıyor, işkence. Tıpkı Nazilerin toplama kamplarındaki masum Yahudi çocuklarına yaptığı gibi. Bizim ülkemizde, bizim çocuklarımıza, insanlık fukarası, vicdan yoksunu ne idüğü belirsiz kişiler tarafından. Peki ne psikolog, ne sağlık görevlisi, ne öğretmen, ne eğitimli bakıcı olan o kılık kıyafet garibi kadından orada ne işi var? Atılan dayağın verdiği dayanılmaz acının yükselttiği çığlıkları, feryatları yürekleri parçalayan o minicik yavrular, devlet yetkililerinin dahi bunların ruh sağlığı yerinde olamaz dediği o kişilere nasıl teslim edilir? Hele o 3-4 yaşındaki yavruları saçlarına yapışıp kafalarını acımasızca birbirine tokuşturan, sonra da o minik canları birer patates çuvalıymış gibi fırlatıp atan türbanlı kadına. Bu ne başıboşluktur, bu ne umursamazlıktır, bu ne vurdum duymazlıktır. Devlet sorumluluğundaki bu olay aileden sorumlu devlet bakanı Nimet Çubukçu'nun dediği gibi münferit olamaz. Kimse Türkiye'yi ayağa kaldıran, Türk ulusunun evlatlarına yönelik bu işkenceye münferit deyip geçemez. Bu tek kelimeyle insanlık suçudur. Böylesi dehşet Türkiye'nin girmeye çalıştığı Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden birinde meydana gelmiş olsa, bırakınız müdürü, genel müdürü, o kurumdan sorumlu bakan ertesi gün makamında oturamazdı. O paranın iki katını dilenci beğenmedi. Devlet memurlarının fazla mesai ücretlerine yansıyacak yeni yıl zammı bilindiği gibi önceki gün açıklandı. AKP iktidarı Türkiye'sinde birçoğu yoksulluk sınırı altındaki maaşlarla yaşamaya çalışan memurların mesai ücretlerine şu zam yapıldı. 5 kuruş. Ne para değil mi? Bozdur bozdur harca. Neyse işin esprisi bir yana, bu zamla memurların aldığı fazla mesai ücreti saat başına 75 yeni kuruştan 80 yeni kuruşa yükseldi. Şimdi gel de sadaka mı veriyorsunuz birader diye sorma. Tıpkı 5 kuruşluk zamma tepki gösteren bazı devlet memurlarının sorduğu gibi. Fazla mesai ücretleri saat başına 5 kuruş arttırılan memurlardan biri gönderdiği faks mesajında bakın ne diyordu. AKP'li politikacılar mübarek Ramazan günü galiba bize başkalarının gözlerinin sadakasını veriyorlar. 5 kuruşluk zam mı olur? Böyle bir zammı hiç yapmasalardı daha iyi olurdu. Hiç değilse dilenci yerine konulmamış olurduk. Sanırım kimse çıkıp da 5 kuruşluk zamma tepki gösterenlere haksızlık ediyorsunuz diyemez. Ben diyemem, kesinlikle diyemem. Niçin mi? Geçtiğimiz günlerde sokakta yürürken karşıma çıkan bir dilenci, verdiğim 10 kuruşu benimseyip söylenerek arkamdan fırlattığı için. Ne demek mi istiyorum? 5 kuruşluk zammın anımsattığı 10 kuruşluk olayı anlatıyorum. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Atmayın din kardeşiyiz. AKP'li bazı politikacılar ya hesap kitap bilmiyor ya da insanları enayi yerine koyuyor. Hangi konuda mı? Halkın büyük bölümünün oyu ile iktidara geldik şeklindeki söylemleri konusunda. İcraatlarına, uygulamalarına, düşüncelerine her karşı çıkıldığında hep bu sözler. Atmayın muhteremler, din kardeşiyiz. Yahu hesap var, kitap var, akıl var, mantık var. Nedir halkın büyük bölümünün anlamı? En azından halkın yarısından fazlası, yani halkın %51'lik bölümü veya daha üstü. Hesap uzmanı olmaya falan da gerek yok. İlkokul öğrencisine bile sorsanız bu yanıtı alırsınız. AKP'yi iktidara getiren oy oranı kaçtı? %34. AKP'li olmayan vatandaşların verdiği tepki oylarıyla birlikte. Bu rakam neyi ifade etmektedir? Halkın yarısından çok daha azını, yani halkın bir bölümünü. Vaziyet böyle olunca AKP'nin halkın büyük bölümünün oyu ile iktidara geldiği söylenebilir mi? Elbette hayır. Söylenirse ne olur? Bırakınız insanları, kargalar bile güler. AKP'li bazı politikacıların yerinde olsam artık var olan bu gerçeği kabullenir, 2002 genel seçimlerinde halkın büyük bölümünü oluşturan %66'lık kesimin AKP'ye evet değil, hayır dediğinin bilinciyle hareket ederek daha fazla komik duruma düşmezdim. Neymiş efendim? Halk AKP'yi tek başına iktidara getirmişmiş. Yahu adama sorarlar, %10'luk baraj sistemi olmasaydı, milyonlarca vatandaşın oyunu alan partiler baraja takılmasaydı, o partilerin oyları AKP'ye kaymasaydı acaba Adalet ve Kalkınma Partisi 363 milletvekili çıkarabilir, tek başına iktidar olabilir miydi? Olurdu diyene tavsiye ederim. Neyi mi? Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne.